Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu vesselamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 8 Mer 1400 Hicri Kameri, 23 Safer 1443 ve miladi 30 Eylül 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Amerika'nın Türkiye karşıtı tehditleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Esmaül Hüsna, Necubela öğütleri ve kitabın konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da koronavirüs vakalarıyla ilgili verilen son açıklamalara göre iyileşenlerin sayısı 5 milyon 31 bini aştı. Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın İran karşıtı açıklamaları esef vericidir dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran nükleer anlaşmanın ötesinde hiçbir yükümlülük kabul etmiyor dedi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatları bölge ülkeleri için bir tehdit değil dedi. Kılıçdaroğlu dolar kuruna verdiği tepkide sen yaptın bunları Erdoğan hem de bile bile dedi. Ve Gazze şeridinde bir Filistinli genç şehit oldu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 268 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 14.078 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 120.428'e, vaka sayısı 5.587.040'a ulaştı. Virüse yakalanan hastalardan 5.093'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.031.692'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran'da Birleşmiş Milletler'in iki yeni yetkilisi İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı'na göre Birleşmiş Milletler'in İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yeni koordinatörü Stefan Prezner, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmesinde güven mektubunu sundu. Görüşmede Birleşmiş Milletler yetkilisi dünya medeniyetinde önemli bir rol oynamış ve Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olan bir ülkede Birleşmiş Milletler'i temsil etmek üzere İran'a atanmasından duyduğu gururu dile getirdi. Prezner, birinci önceliğim İran'ın dünya çapında birçok insan hayatına mal olan salgın üstesinden gelmesine yardımcı olmak için COVID aşısının tedarikini arttırmaktır dedi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İran İslam Cumhuriyeti'ndeki yeni başkanı Rabin Nan dedi, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmesinde güven mektubunu sundu.
İran Dışişleri Bakanı Azerbaycan Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'nın İran karşıtı açıklamalarını şaşırtıcı ve talihsiz olarak nitelendirdi. İSNA'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni Tahran Büyükelçisi'ne kabulünde, Büyükelçiyi Tahran'daki görevinde başarılı diledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran kamyonlarından, şoförlerinden ve bunlardan ikisinin tutuklanmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Emir Abdullahyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran karşıtı ve olumsuz sözlerini de şaşırtıcı ve talihsiz olarak nitelendirdi. Bu görüşmede İran Dışişleri Bakanı, ülkelerin kendi topraklarındaki askeri tatbikatlarını ulusal egemenlik çerçevesinde değerlendirdi ve Siyonist rejiminde İran'ın ortak sınırlarındaki hareketlerine atıfta bulunarak şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejimin ulusal güvenliğine karşı varlığına ve faaliyetlerine müsamaha göstermez ve bu konuda gerekli adımları atacaktır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran'daki yeni Büyükelçisi Ali Alizade de ülkesinin İran İslam Cumhuriyeti ile olan iyi ve derin ilişkilerini Azerbaycan Cumhuriyeti için komşu ve dost bir ülke olarak gördüğünü ve son olayların da iki ülkeli yetkilileri arasındaki istişareler yoluyla yakında çözüleceği umudunu dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İran'ın nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir taahhüt kabul etmeyeceğini bildirdi. Barış için Normandiya Dünya Uluslar Konferansı kapsamında Paris'e giden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Le Monde verdiği demeçte, İran müzakereleri nasıl devam edeceğini inceliyor ama kesin olarak tutumumuz müzakerelerin yapılacağı yönündedir, dedi. Hatipzade, Amerika anlaşmadan ayrılan, tek taraflı yaptırımları uygulayan, İran halkına zarar veren ve İran ekonomisini milyarlarca dolar kaybettiren, sadece İran'ı değil, hatta İran'la ticaret yapmak isteyen müttefiklerini bile cezalandıran bir taraftır, diyerek Amerika'yı sert dili eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ayrıca Amerikalıların yaptırımları bir araç olarak görmeye devam ettiğini söyledi. Hatipzade, Avrupa'nın yükümlülüklerinin hiçbiri yerine getirilmedi ve o zaman Avrupa, İran'ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltmaktan endişe duyuyor. En azından bu koşulların haksız olmasa bile baskıcı olduğu söylenebilir, dedi. İran Suriye'de çünkü bu ülke teröristler için bir sığınak haline geldi ve Suriye hükümeti Rusya'nın orada olduğu gibi İran'dan da bunu yapmasını istedi, diyen Hatipzade ayrıca Irak'la ilişkileri de değinerek İran'ın Irak ile ilişkileri tarihi, popüler ve çok taraflı bir ilişkidir, dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre Afganistan'ın geleceğinde Afgan halkının iradesi gerçekleşmeli, etnik ve demografik yapıyı yansıtan kapsayıcı bir hükümet kurulmalı ve bu ülke herhangi bir yabancı ülkenin üssü haline getirilmemelidir.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bağımsız ve uluslararası bir kuruluş olarak terör örgütlerinin oyuncağı olmaması gerektiğini söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın nükleer programına karşı son zamanlardaki tutumları hakkında Sputnik Haber Ajansı'na konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami şöyle dedi. İran güvenlik önlemleri çerçevesinde hukuka bağlıdır ve ilkesel olarak NPT'ye bağlıdır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı barışçıldır ve zenginleşme sınırı barışçıl projelerin uygulanabileceği ölçüdedir. İslami Ajans'ın denetimleri sürekli olarak yapılmakta olup, denetleme görevleri gereği denetimler kamera aracılığı ile veya müfettişler nezaretinde gerçekleştirilir, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'a karşı düşmanlıklar ve şeytanlıkların yapıldığını belirterek, İran'ın nükleer programı ile ilgilenme şekli siyasi, seçici ve ayrımcıdır, bu davranış tamamen yasa dışıdır ve reddediyoruz dedi. İslami ayrıca şöyle dedi, İran İslam Cumhuriyeti güvenli inşa etmek için şimdiye kadar itidallı davrandı ve iyi niyetle de hareket etti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Amerika ve Avrupalıların İzrail'de yanlış yola son verilmesi gerektiğini belirtirken, İran halkının çıkarlarına daha fazla zarar verilmemelidir hatırlatmasında bulundu.
Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell, Bercam nükleer anlaşmayı canlandırmak konusundaki Viyana görüşmelerinin Amerika'nın anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupalıların nükleer anlaşmaya bağlı olmamalarına söz etmeden kritik bir noktada bulunduğunu söyledi. El Cezire'ye göre Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell bugün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu ama ayrıntılı bilgi vermedi. Toplantıda Borrell, Avrupa Birliği'nin Viyana'daki nükleer müzakerelerini yeniden başlatmak için çalışmaya devam edeceğini iddia ederek tüm tarafların 7. tur müzakereler için Viyana'daki görüşmeleri geri dönmesi gerektiğini söyledi. Şimdiye kadar Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönüşünü kolaylaştırmak için Amerika ve İran'la diğer taraflar arasında Viyana'da 6 tur dolaylı görüşmeler yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın anlaşmanın İhlaline taraf olduğu göz önüne alındığında yaptırımların kaldırılmasıyla anlaşmaya dönmesi gerekirken Washington olduğunu ve Amerika yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
İran devrim muhafızları sözcüsü düşmanların İslam İran'a karşı maceracılığı ve komplosu onları yok etmekten başka bir şeye ulaşmayacaktır dedi. Fars Haber Ajansı'na göre Tuğ General Ramazan Şerif yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri cesaret, yetki ve kararlılıkla ülkenin güvenliğini en iyi şekilde sağlamakta ve bu önemli amacın gerçekleşmesi şehitlerin kanının meyvesidir. Ramazan Şerif ayrıca şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün güvende olması ve Amerikalıların ve Siyonizmin tehdit ve komplolların birbiri ardına bertaraf edilmesi büyük bir onurdur. Düşman medyasının Afganistan'daki son olaylarda kamuoyunda olumsuz bir dalga yaratmaya çalışması, Afganistan'daki Amerikalıların içinde bulunduğu korkunç durumu örtbas etmeye yönelik pasif bir eylemdir, diyen Ramazan Şerif, İslam devriminin rehberinin evlatları ve savaşçıları Amerika himayesinde İslam dünyasının coğrafyasını bölmeye çalışan IŞİD ve terör örgütlerine karşı mücadele arenasında cesaretle ayağa kalktı ve bugün IŞİD'den geriye hiçbir şey kalmadı dedi. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü, Siyonistlerin İslam İran ve Direniş Cephesi'nden korkmasından kaynaklı Bin Bıçak Darbesi adlı planlarına temasla şöyle dedi. İslam devriminin oluşumundan bu yana bin kılıç çekildi. Hiçbir şey olmadı ve tek sonuç işgal altındaki topraklarda Siyonist rejime yönelik kuşatmanın sıkılaştırılmasıdır dedi.
İslam İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı İran Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatları bölge ülkeleri için bir tehdit değildir dedi. Tuğ Amiral Ali Reza Tangsiri El Alem News Network'a verdiği röportajda şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin tatbikatları bölge ülkeleri için bir tehdit olmamıştır ve değildir ama tehditleri tehditlerle karşılık veririz. General Tangsiri ayrıca şöyle dedi. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması sorumluluğu İran'a ve dost ve kardeş ülke Umman'a aittir.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Hayber Fatihleri tatbikatının İran'ın kuzeybatı bölgesinde yapılacağını söyledi. İran ordusu halkla ilişkilere dairesinin bildiğine göre Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğ General Emir Kiyumer Seyder'i Hayber Fatihleri adlı tatbikatın yarın ülkenin kuzeybatı bölgesinde Kara Kuvvetleri birliklerinin katılımıyla başlayacağını duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı şöyle dedi. Hayber Fatihleri tatbikatı yarın kuzeybatı bölgesinde zırhlı birlikler, topçular, İHA'lar, elektronik savaş ve kara havacılığın desteğiyle başlayacak ifadesini kullandı.
Dolar kurunun 8.93 TL'yi görerek rekor tazelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Doların ateş edilmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun? Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladığı aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede. Zerre vicdanınız kalmadı sizi. Kılıçdaroğlu ayrıca şöyle dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkesini uluslararası çevrelerde her zaman küçük düşürdü.
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Christodoulides, Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yeni Osmanlı siyaseti gütmekte suçladı. Türkiye ile sorunu olmayan tek bir ülke yok dedi. Associated Press haber ajansına açıklama yapan Christodoulides, Türkiye'nin hem Kıbrıs'ta hem de Suriye, Irak, Libya ve bölgedeki diğer Arap ülkelerindeki davranışlarını saldırgan olarak niteledi. Türk dış politikasının askerileştiğini görüyoruz diyen Christodoulides, bu da bölgedeki tüm ülkelerde büyük endişe yaratıyor diye konuştu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun politikasına atıfta bulunan Christodoulides, komşularla sıfır sorundan bugün tüm komşularıyla sorunu olan Türkiye'ye geldik. Türkiye ile sorunu olmayan tek bir ülke yok diyen konuştu.
İzmit'teki Kanadalı Magna Otomotiv işçileri üretimi durdurarak iş yerlerini terk etmeme kararı aldı. Bursa'da dün Ototrim ve Valeo fabrikalarında metal işçileri taleplerinin kabul edilmemesi üzerine üretimi durdurarak direnişe geçmişti. Renault, Ford, Toyota, Hyundai gibi büyük şirketlere yedek parça üretimi yapan Ototrim'de 24-8 vardiyası iş bitiminde fabrikayı terk etmemiş, 8-16 vardiyası da işbaşı yapmamıştı. Valeo işçileri de taleplerinin yerine getirmemesi üzerine 8-16 vardiyası itibariyle üretimi durdurmuştu.
MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK KCK'lı etkisiz hale getirildi. Gelen son dakika haberlerine göre MİT ve TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da düzenlenen operasyonda 3 PKK KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Rusya'nın şu an büyükelçisi Alexander Yefimov, Tahran ile Moskova arasında Suriye konusunda bir çelişki olmadığını vurgulayarak bazı ülkelerin İran ile Rusya arasında bir çatlak yaratmaya çalıştığını kaydetti. Rus yetkili, Rusya'nın en önemli başarısı sadece Suriye hükümetinin varlığını savunmada değil, aynı zamanda toprakların büyük bir kısmının kontrolünü Şam hükümetine geri almada da Suriyelilere yardım etmektir, dedi.
Medya kaynakları Gazze şeridinde bir Filistinli gencin daha Siyonist güçlerin tarafından şehit edildiğini duyurdu. İran'a göre günün erken saatlerinde İsrail güçleri Gazze şeridine merkezindeki Al-Bereç Köprüsü'nün doğu sınır bölgesinde bir Filistinli genci vurarak şehit ettiler.
Çok sayıda Bahreynli terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı'nın ülkeye girişini ve Tel Aviv ile ilişkilerin normalleşmesine karşı geniş çaplı protestolar düzenledi. Arap Posta'ya göre ırkçı rejim İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in bu sabah Bahreyn'e girişiyle birlikte çeşitli şehirlerde protesto gösterisi düzenlendi. Göstericiler Ali Halife rejimini ve ilişkilerin normalleşmesine karşı çıkan pankartlar ve sloganlar atarak korsan rejim İsrail bayraklarını ve araba lastiklerini ateşe verdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin bir üyesi, ülkenin servetinin Suudi Arabistan tarafından yağmalanma devam etmesine atıfta bulunarak bölgedeki savaş Siyonist rejimin ve silah pazarlarının çıkarınadır, dedi.
Ve bir grup Afgan kadın bir kez daha Kabil'de bir araya gelerek Taliban'ın kız çocuklarına eğitim faaliyetlerini yasaklamasına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerine dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail'in demir kubbenin işlevsizliğini itiraf etmesiyle ilgili. Siyonist rejim İsrail ordusu hava savunma komutanı Gilad Biran, demir kubbe füze kalkanı sisteminin Filistin direniş gruplarının füzeli saldırıları karşısındaki zafiyetlerini itiraf etti. Siyonist rejim İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 11 Mayıs ila 21 Mayıs kadar süren Seyful Kudüs, Kudüs'ün kılıcı çatışması üzerinden 4 ay geçmektedir. Bu çatışmanın önemli özelliklerinden biri isabet oranı %85 olan Filistinli direniş gruplarının 4000'i aşkın füzeyi işgal topraklarına fırlatmasıydı. Böylece direniş füzelerin küçük bir kısmı hariç hepsi İsraillilerin sözde demir kubbe savunma sistemini delmeyi başardı. İbranice yayın yapan Kaan kanalı 11 günlük savaşta işgal altındaki topraklara 4000 füze fırlatıldığını belirterek savaşın en yoğun günü olan ikinci gününde toplam 480 kadar füzenin fırlatıldığını ardından ortalama 250 ila 400 kadar füze fırlatıldığını bildirdi. Siyonist rejim İsrail'in yaptığı tüm masraflar ve başlattığı tüm algı operasyonları ve propagandalarına rağmen demir kubbe sisteminin işlevsizliği açıkça ortaya çıktı. Financial Times dergisi ise 11 günlük savaşın ardından demir kubbenin direniş füzeleri karşısında performansından şaşırarak en azından Hamas'ın fırlattığı füzeleri izlemede masrafları azaltmak için savunma füzelerinin özel ve güdümlü bir rotada fırlatılması gerektiğini vurguladı. Maddi ve finansal boyutlara ilaveten demir kubbe sisteminin işlevsizliğinin işgal altındaki Siyonistlerin psikolojik sorunlarına ve paniklemelerine yol açtığına dair birçok raporda mevcuttur. Bu doğrultuda Siyonist bir dernek işgal altındaki topraklarda yaşayanların ruhsal ve psikolojik zorlukları ile ilgili yayımladığı raporda, telefonla dernekten yardım taleplerinin son askeri operasyonlar ardından kat kat arttığını duyurdu.
Bu dernek ayrıca daha önce de Gazze'den fırlatılan füzelerin patlaması sonucu psikolojik krizler yaşayan ebeveynlerden de yardım taleplerine geldiğini açıkladı. Şimdi Kudüs kırıcı savaşı üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Siyonist rejimi İsrail Hava Savunma Komutanı da demir kubbe ve diğer hava savunma sistemlerinin işlevsizliğini itiraf etmektedir. İşgal rejimi İsrail ordusu Hava Savunma Komutanı Gilad Biran, mevcut füze savunma sistemlerinin zayıf noktalarından bulunduğunu ve tüm tehditlere karşı tepki göstermediğini ve tüm bölgeleri kapsamadığını söyledi. Siyonist Hava Savunma Güçleri Komutanı'nın bu itirafında birkaç önemli nokta göze çarpıyor. İlk nokta, Filistin'e direniş gruplarının füze tahrip güçlerine ilaveten menzillerine de dikkat çekecek kadar güçlendirmeleri ve artırmalarıdır. Bu arada eğer bu füzelerin vuruş dikkati artırılırsa o zaman Siyonist rejim daha da kırılgan hale gelecektir. Sonuçta ırkçı rejimin başı güvenlik ve sosyal sorunlar ile iyice dertte olacaktır. Bir başka önemli nokta ise her ne kadar 11 günlük savaşta İsrail'in savunma sistemleri yetersizliği ortaya çıksa da İsrail'li askeri makamlar yaptıkları itiraflarla savunma sistemlerini güçlendirme ve yenilemek için bütçeyi artırmayı da amaçladıkları anlaşılıyor. Bu durumda haber kaynakları ise Siyonist rejimin demir kubbeyi yenileme amacı ile Amerika'dan 1 milyar dolarlık acil yardım talebinde bulundu. Bu husustaki tasarının Amerikan Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta onaylandığını ve Senato'da onaylanması halinde bu rejime ayrılacağını duyurdu. Bir başka önemli nokta ise Siyonist rejimiyle direniş grupları arasındaki çatışma ihtimalinin de arttığı bir sırada bu itirafın gelmesidir. Siyonist rejim İsrail geçen pazar günü Batı Şeria'da 5 Filistinli şehit düşürdü. Direniş grupları bu cinayetin intikamını alacaklarını duyurdu. Gilad Biran'ın itirafı Filistin'e direniş gruplarının bu misilleme sözlerinden de kaynaklanmış olabilir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'dan Afganistan'daki stratejik yenilgisinin itirafı konusunda. Amerika'nın Afganistan'ı terk etmesinin üzerinden yaklaşık bir ayın ardından Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Amerika Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Salı günü Senato'da Silahlı Kuvvetler Komitesi'ne katılarak senatörlerin Afganistan ile plansız çıkışı ile ilgili sorularını yanıtladılar. Lloyd Austin, Washington'un Afganistan'daki 20 yıllık yaklaşımını sorguladı ve Afganistan'da halk inşa etme hususundaki güçsüzlüğünü itiraf etti. General Mark Milley de Afganistan'ı terk etme operasyonunun stratejik bir yenilgi olduğuna değinerek, IŞİD ve El-Kaide'nin tekrar Amerika'ya saldırma arzusu ile yeniden ortaya çıkmasının çok gerçek bir ihtimal olduğunu vurguladı. Mark Milley, Başkan Biden'e en az 2500 kadar Amerikan askerinin Afganistan'da tutmayı tavsiye ettiğini de belirtti. Pentagon ve Amerika ordusunun bu yaklaşımı aslında Beyaz Saray yaklaşımı ile çelişkiler içerisinde olmuştur. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise Afganistan'da 2500 kadar Amerikan askeri varlığının devam etmesi halinde Taliban ile savaşın başlayabileceğini belirtmişti. Afganistan'dan çelişkili ayrılma iddialarının yanı sıra iddiaların ve yaklaşımların karşıtlığı Biden hükümetinin bu olayın yol açtığı ağır travmalarından hala kurtulmadığını ve aynı zamanda en üst düzeyde bile fikir ayrılıklarının olduğunu gösteriyor.
Rus siyaset uzmanı İsmail Şabanov, Amerika Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığı sonunda ve 10 milyarlarca dolara mal olan hedeflerine ulaşamadı değerlendirmesinde bulundu. Bununla birlikte Joe Biden'in bu girişimi Amerikan içinde ve dışında yaygın eleştirilere de neden oldu. Zaten Senato Silahlı Hizmetler Komitesi konuyla ilgili bu oturumu bunun için düzenledi. Amerikalı senatör Mitch McConnell, Amerika'nın Afganistan'daki savaşı sona erdiriyor olması teoristlerin de ayrılıca anlamına gelmez. Onlar Afganistanlılar, Afganistan'dalar ve Amerika'nın Afganistan'a karşı diz çökmesinden mutlular açıklamasında bulunmuş. Tabii ki Amerika dışında da Biden'in kararına hem Washington'un uluslararası rakipleri Rusya ve Çin'den hem de Avrupalı ortaklarından geniş çaplı erişiler geldi. Joe Biden'in Amerika birliklerini Afganistan'dan çekmek için bariz acelesi, Amerika birliklerinin Vietnam'dan çekilmesi sırasında olup bitenlere çok benziyor. Ancak unutulmamalıdır ki Amerika'nın bu eylemi tıpkı Afganistan'ın işgalini başlatma ve 20 yıllık işgali sürdürmek gibi kararlarda olduğu şekilde sonuçları ve etkileri düşünülmeden gerçekleşti. Böylece en üst düzey Amerikan savunma ve askeri yetkilileri bile Biden'in kararının geçerliliğini sorgulamaktadırlar. Aslında Amerika birliklerinin geri çekilmesinin neden olduğu güvenlik boşluğu Afgan ordusunun hazırlıksız yakalanmasına yol açtı. Bunun yanı sıra yönetim düzeyindeki siyasi anlaşmazlıklar, etkin komuta yapısının yokluğu Afgan güçlerinin moral eksikliği, Afgan hükümetinin çöküşüne yol açtı ve Taliban ülkenin kontrolünü tamamen ele aldı. Bu sorunlar özellikle Lloyd Austin'in de sözlerinde belirgindir. Tabii bu açıklamaların da yayınlanması ve üst düzey Pentagon yetkilileri ve Amerikan ordusu tarafından karşıt görüşlerin de ifade edilmesi dünya süper gücü olduğunu iddia eden bir ülke olan Amerika'nın konumunu ve prestijini daha da azaltacaktır. Öte yandan bu durum Washington'un müttefiklerinin ve ortaklarının Amerika'nın kendilerine karşı yükümlülüklerine yerini getirme konusundaki güvenini daha da sarsı ve yerle bir etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika'nın tüm muhalefetine rağmen Türkiye, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın almayı planlıyor değerli dinleyicilerimiz. Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bir açıklamada S-400 savunma sisteminin NATO savunma sistemlerinden bağımsız çalışabileceğini ve kimsenin buna karşı çıkmayacağını belirtti. Bugün sohbetimizde bu gündemle ilgili analizler sizlere sunmak istiyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Türkiye ile Rusya arasında, Türkiye ile Amerika arasında çözülmemiş bir sorun var. Yani belki bu daha çok Amerika ile ilgili olabilir ama Rusya'nın da payı var bu konuda. O da S-400 meselesidir. Amerika çeşitli aslında yaptırımlarla, çeşitli tehditlerle Türkiye'yi bu savunma sistemini aktif hale getirmekten vazgeçtirmeye çalışıyor. Ancak bu da bir tür sonuç vermiyor. Çünkü Türkiye böylesi bir savunma sistemine donanmasını tercih ediyor. Acaba şimdi Amerika ile Türkiye arasında bu S-400 meselesinde yeni sayfalar açılabilir mi? Açılırsa Rusya'nın konumunu bu arada siz nasıl bulursunuz efendim?
Türkiye ile Suriye, Rusya arasında telaşçı alakaları çalıştık aydınlaştırak. Öyle bir Amerika ile de belirdi. Yani böyle tecrübe edici bir vaziyetti. Buna göre ki bir taraftan Amerika, Türkiye, NATO'nun üzvü diye Amerika'da NATO'nun baş komandörüydü. O taraftan Amerika ile Türkiye arasında stratejik emekdaşlık var. Döne döne Cenab-ı Erdoğan bunu dile getirir ki biz Amerika ile Amerika bizim stratejik emekdaşımızdır. Başka taraftan ne NATO ne de Amerika birbaşa Türkiye'nin silah ihtiyaçlarına geçmişte olduğu için önem vermiyor ve onları karşılamıyor ve temin edemiyor ve belki de Türkiye'nin ziddi olan bazı Irak'ta, Suriye'de olan veya PKK verir ve YPG'ye, PYD'ye verir o silahlardan ki Türkiye öz müttefikine vermiyor. O cümleden Türkiye'nin demek olar ki savunma, hava savunma sistemiydi de yoktu ve Amerika'da Türkiye bunu satmıyor. Başka taraftan da Türkiye Rusya'dan alıp şimdi hala bu Rus sistemiyle Türkler ne kadar tanıştılar, onu işletebilirler ya yok veya bunun ne kadar imkanları, kodları Türkiye'ye verilecek bu başka mesele değil. Herhalde Amerika bundan tam karşı gelir, hiç tür razılaşmıyor. Geçmişte Trump böyle tahkiramız bir tehditte bulundu Türkiye'ye karşı Cenab-ı Erdoğan'a yazdığı mektupta. İndi de Biden hiç razılaşmıyor ve Türkiye deyirler ki S-400'ü almayacaksan alsan bizim yaptırılarımızla karşı karşıya geleceksen. Ve Türkiye'nin de indiki iktisadi vaziyetinde yaptırımlara dözümü ve devamı yoktu. Hususen ki qabaqda seçicilik ve iqtisadi şərait seçimlərdə Türkiye'de həmişə çok önemli rol oynayır. İndi bu məsələdə təbiidir ki, Ruslar istəyirlər Türkiye ilə əməkdaşlıq eləsinlər. Buna görə ki, hər halda NATO'yu biraz arxaya sürürlər və NATO'nun sisteminin içində öz sistemlərin, öz hava savunma sistemlərin yerləşdirirlər. Ruslar təbiidir ki, buna razı olarlar və pulunu da Türkiye'dən alacaqlar. Ama Amerika buna razı olmayacak. Türkiye Amerika'nın demek olar karşısına alıp Rusya'dan bu S-400'leri alıp aldıklarını da işletecek. Yahut yok öyle hele bile sürdürecek ki ta göre ne olsun belki NATO razı oldu. Özü Türkiye savunma sistemi verdi veya Rusların sistemiyle razılaştı. Bu da böyle bir anlaşılmaz bir vaziyettedir. Çetin vaziyettedir. Nezir Türkiye bundan çıkacak bu da belli diyor.
Doğrudur. Gelecek yani önümüzdeki günlerde özellikle Sayın Erdoğan'ın Putin'le konuşmasından sonra sizce S-400 konusunda yeni bir değişiklik, strateji değişikliğine gidebilir mi Türkiye?
Rusya ile bir problemi yoktu bir değişiklik olsun. Rusya bu S-400'ü vermeye hazırdı ve dönelerle dile getirir. Veli herhalde Türkiye Amerika'dan korkur. Amerika Türkiye değeri almayacaksan, alsan yaptırım olacak. Hayat Türkiye buna Amerika'nın indiyenden herhalde sözde de Amerika ile karşılaşsa, emelen Amerika'nın tizcisinden çıkmayıp bölge siyasetlerinde. İndiyaya çıkacak mı? Çetin meseledir.
Doğrudur. Son soru olarak Sayın Şerefi, şimdi Amerika'da demokratların Türkiye ile ilgili yani bakışlarını ve siyasetlerini cumhuriyetçilerden biraz farklı olduğunu düşünüyorlar kimi siyaset çevreleri Türkiye'de. Bundan da hareketle Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerin önümüzdeki günlerde ve yıllarda biraz daha farklı bir şekilde ilerleyebileceği konusunda bir analiz yapıyorlar. Sizce gerçekten böyle mi? Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında Türkiye ile ilgili herhangi bir görüş farklılığı var mı?
Cumhuriyetçiler esasen askeri işbirliğine önem verirler beynəlxalq əlaqədə. Və Türkiyə ilə də təbiidir NATO-nun içində və Amerika ilə əlaqəsi çox əsgəri bir əlaqə idi sünnət keçmişdən, ənənəvi olaraq. Keçmişdən Türkiyə bir NATO-nun əsgəri kimi baxmışdılar. İndi Türkiyə hər halda belə bir rolu qəbul etmir və istəyir bir siyasi müttəfiq də olsun. Və Amerika buna razı olmur. Yəni keçmişdə cümhuriyyətçilər iş üstəydi. Yəni cümhuriyyətçilər deyəndə Trump cümhuriyyətçi idi. Eyni halda bir tacir idi. Tüccar idi. Yaxdı bir tüccar ki Türkiyədə də yatırımları deyilər var və Türkiyə ilə çox özü də şəxsən xoşu gəlirdi. Deyil, Erdoğandan da xoşum gəlir. Bəli, hər halda onun dövründə də heç dəyişiklik görülmədi. Və bunu da nəzərdə saxlamalıyıq ki, demokratlar gələndə Türkiyənin tam arzusu bu idi ki, Trump qələbə çalsın. Çünki bilirdi ki, demokratların dövründə Türkiyənin həm daxili məsələlərində, həm demokratlar verdikləri o sloganlar, şuarlar əsasında Türkiyə onlarla çox üst-üstə düşmür onların siyasətləri ilə. İnsan haqları, demokrasi və bilənti söhbətlər və keçmişdə də demokratlarla Türkiyənin münasibəti çox demək olar demokratlar dövründə çox şirin və qızğın olmamışdı və Biden ilə də Türkiyənin arasında münasibət çox xoşdur. Bidenin baxışı əsasən həm cənab Erdoğana, həm Türkiyəyə müsbət bir baxışdır. Bir olumlu baxışdır, olumsuz baxışdır. Və təbiidir ki, indi Türkiyə ilə Amerika arasında münasibətlərdə olumlu bir məsələni bəşləmək düzgün olmaz və keçən həftəki cənab Erdoğanla Biden arasında danışıqda da bu bəlləndi ki, Amerika Türkiyəyə istədici kimi davranmır və bəlkə Türkiyədə Türkiyənin siyasətlərindən tənqid ilə yanaşır.
Doğrudur. Sayın Şerifi, bize vakti ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Çok sağ olun. İyi yayınlar.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin S-400 meselesi ve bunu çözmeye çalışması konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar la ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Sağlık Bakanı Behram Eynullahi'nin yakından normal karantina şartlarından akıllı karantina şartlarına geçileceğini açıklaması, Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son sözlerini hayretle karşıladıklarını söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre binasında temsilciliğinin İran'a yönelik mesnesi suçlamalarına cevabını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre binasında temsilciliği, Siyonist temsilcinin İran'a yönelttiği mesnetsiz suçlamalara gösterdiği tepkide şu karşılığı verdi. Kuruluşu işgal, katliam, terör, tecavüz ve kan akıtma temellerine dayanan ve öz itibariyle şer olan bir varlık, İnsan Hakları Konsey Tribünü'nden yalan ve nefret saçmak üzere yararlanma cesaretini gösteriyor ki bu da şirret ve şeytani habisliği normalmiş gibi göstermenin en bariz örneğidir. İran temsilciliği verdiği cevabın devamında şu vurguyu yaptı. İnsan Hakları Konseyi, Siyonist İsrail'in apartheid rejiminin ardı kesilmeyen cinayetlerini göz önünde bulundurarak, 3397 sayılı kararnamede Siyonizmin ırkçılık ve ırkçı ayrımcılıkla eş anlamlı olduğu gerçeğini bir kez daha tanıması gerekir. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre binasında temsilciliği ayrıca yaklaşık 70 küsur yıldır Filistin milleti Siyonist rejimin sürekli katliamlarına, etnik asimilasyon, sistematik işkence, cinayet ve başına vuruk gözaltı uygulamalarına şahit olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre binasında temsilciliği, çocuklara karşı acımasız davranışlar ve tutuklayarak hapse atmalar ancak apartheid bir rejim tarafından uygulanabileceğini belirterek, bu çocukların tek suçu ufacık elleriyle acımasız işgalcilere ve saldırganlara karşı taş atmak olduğunu belirtti.
İtilat gazetesinde İngiltere'de yakıt krizinin ardından bazı benzin kuyruklarında bıçaklı kavgalar meydana geldi. İngiliz ordusunun alarma geçişlerinin bildirilmesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarından devam etmesi gibi haberleri yer verilirken, Cami Cam gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Necefi'nin nükleer silahsızlanma zaruretine dair açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Rıza Necefi, İran İslam Cumhuriyeti her türlü nükleer silahları depolanmasını, geliştirilmesini, kullanılmasını ve yaygınlaştırmasını bölgesel ve küresel düzeyde kesinlikle reddettiğini belirtti. New York'ta Birleşmiş Milletler binasında üye ülkelerin liderleri, Dışişleri Bakanları ve Genel Kurulun üst düzey yetkililerinin katıldığı yıllık programın çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Nükleer Silahları Tam İHA Etme Günü oturumunda bir konuşma yapan İran temsilcisi Necefi, etkinliği somut bir öncelik olarak nükleer silahların tam imha edilmesi yönündeki uluslararası anlaşmayı tazelemek üzere iyi bir fırsat niteledi. Oturumda Necefi, nükleer silahsızlanma müzakerelerini reddetmek, bazı ülkelerin bu anlaşmanın 6. maddesinde üstlendikleri yükümlülüklerine aykırı olduğunu, bu müzakerelerin çıkmaza girmesinden Amerika'nın sorumlu olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti Amerika ve diğer nükleer güçlerden uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermelerini ve bu yükümlülüklerini en kısa sürede yerine getirmelerini istediğini kaydetti.
Hemşeri gazetesinde İran ve Rusya'nın nükleer işbirliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Rusya ile nükleer alanda ikili işbirliği anlaşmalarına işaretle yeni tür müzakerelerde çalışmaların ivme kazanması için daha değişik mekanizmaların temelini atma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Moskova'da temaslarını sürdüren İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, basına yaptığı açıklamada Rus Atom Firması Başkanı Alexey Lihavich ile müzakerelerini işaretle şöyle dedi. Görüşmede nükleer alanda programlarımızı ve projelerimizi daha hızlı sonuçlandırmak üzere prensip anlaşmaları sağlandı. İslami söz konusu projelerin sağlık ve Buşehr Nükleer Santrali'nin bir numaralı ünitesinin yönetimi ve ikinci ve üçüncü ünitelerin geliştirilmesi gibi projelerden ibaret olduğunu belirterek Rus yetkiliyle bu başlıkları ve ayrıca İran'ın yükümlülüklerini ele alarak anlaşmaya vardıklarını ifade etti.
Muhterem dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 89. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca kendisine ihtiyaç olunan ve kendisinden yardım beklenen Müste'an ismi şerifi hakkında konuşacağız.
Dinleyiciler hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde A'raf suresinin 180. ayetine değinmiştik. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde şöyle okuyoruz. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanlara bırakın. Bu ayetin sebebi nüzulü hakkında şöyle okuyoruz. Müşrikler Resulullah'ın ya Allah ya Rahman dediğini duyunca o Hazreti kinaye ile kendilerini kaç tanrılıktan men ettiğini fakat kendisinin başka diğer tanrıları çağırdığını söylediler.
Böyle bir durumda İsra suresinin 110. ayeti nazil oldu ve şirk ve kaç tanrılık düşüncesini reddetti. De ki ister Allah diye çağırıp yalvarın. İster Rahman diye çağırıp yalvarın, hangisiyle dua edip yakarırsanız olur, zira en güzel isimler O'nundur. Tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi bu okumak sırf mübarek ve kutsal isimleri dile getirmek anlamında değil, zira sadece dua etmek, namaz kılmak ve Esmaül Hüsna'yı zikretmek, her ne kadar da Allah'ı zikretmek, ve anlamaktır fakat insana yüksek bir mertebe kazandırmaz. İnsanı yücelten ve ilahi kata yaklaştıran ise bu isimleri doğru ve bilinçli kavramak ve kalpte hissetmektir.
Esmaül Hüsna'dan Müste'an ismi şerif, kendisine dayanılan ve yardım dilenilen avn kökünden türetilmiştir. İstinat kelimesi de aynı kökendendir. Bu kelime insanın tek başına bir şey yapamadığı bir yerde kullanılır. Başka bir ifadeyle istinat, tek başına bir işi yapmaktan aciz olan müste'in yani yardım talep edenin zaaf ve acizliğinin giderilmesidir. Bu yüzden mümin insan ister büyük ister küçük her şeyi Allah'tan ister. Zira müstean olan Allah hem onun haysiyetini korur ve hem onu rezil etmez, üstelik onu saygın saymış ve her hacetini yerine getirmiştir. Hatta Yüce Allah genelde kullarının istediğinden çok daha fazlasını inayet buyurur.
Müstean ismi şerif Kur'an-ı Kerim'de iki kez ve sadece Allah Teala hakkında kullanılmıştır. Müstean güç sahibidir, zira başkasına yardım etmek isteyenin kadir olması gerekir. Aksi halde ondan yardım istemek akıllıca olmaz. Bu yüzden Yüce Allah bu konuyu en iyi şekilde A'raf suresinin 197. ayetinde beyan ediyor. Allah'tan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler.
Müstehan olan Allah kesinlikle kimseye ihtiyacı yok. Zira muhtaç olan biri başka bir muhtacın elini etkin bir şekilde tutamaz ve bu sıfat sadece ve sadece Allah'ta bulunur. Yüce Allah bu gerçeği Fatır suresinin 15. ayetinde hatırlatarak şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır.
Daha önemlisi müstehan olan Allah'ın hem kadir olması hem de gani olmasını unutmamaktır. Enbiya suresinin son ayeti olan 112. ayeti uyarınca yardımına sığınılan Rahman'dır. Hiç şüphesiz bu ilahi sonsuz rahmet ve sevgi kullara yardım etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden kullar ona yönelttikleri her ihtiyacın karşılığını müstehan Allah'tan alabilirler.
Mübarek müstehan ismi Allah'ın kullarına yardım etmesini anlatıyor. Hazreti Yakup aleyhisselam evladı Hazreti Yusuf aleyhisselam kaybolduğunda Allah'tan istiânette ve yardım talebinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresi 18. ayeti uyarınca Hazreti Yakup diğer evlatlarının onu kandırmak amacı ile Hazreti Yusuf'un kanlı gömleğini görünce onlara hitaben şöyle buyurdu. Artık bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır.
Tahran Radyosu.
Resul-i Ekrem'den nebevi bir hadiste o hazretin sahabelerinden Ebu Zer Gaffari'ye hitaben şöyle buyurduğu belirtiliyor. Ey Ebu Zer! Bir istek ve talepte bulunmak istediğinde istek ve talebini sadece aziz ve celil olan Allah'tan iste. Gerçekten de Allah kaza ve kader kalemiyle kıyamete kadar böyle yazmış ve şöyle yazmıştır ki, eğer tüm insanlar toplansa ve sana bir yarar ve kar sağlamak istese, lakin Allah bunu sana mukadder buyurmamış ve yazmamışsa yapamazlar. Ve eğer tüm insanlar sana zarar ve ziyan vermeye çalışsalar ve Allah bunu mukadder buyurmamış ve yazmamışsa sana hiçbir şekilde zarar veremezler.
Müslümanlar Allah'ın emri üzerine her namazda ancak sana tapıyor ve senden yardım talep ediyorum diyorlar. Fakat dikkat edilmesi gereken ise Fatiha suresinin 5. ayetinde sadece senden yardım diler cümlesiyle kendini tek müstean ve yardım ulaştıran olarak tanıtan Yüce Allah, Maide suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. İyilik ve takvada yardımlaşın.
Avn kökünden olan teavvun kelimesi yardım anlamındadır. Bu yüzden her Müslüman kulluğunu ilan etmek için diğer mahluklar ve Allah'ın kullarına yardım etmesi gerekir. Fakat ister başkalarından yardım isteyelim, ister başkaları bizden yardım istesin, tüm bu yardımların Allah'a döndüğünü, Allah'ın desteği olmazsa kimsenin yardımı başkası için yararlı olmayacağını unutmamak gerekir. Bu yüzden ancak müstahın olan Allah'a tevekkül etmek gerekiyor.
İlginç olan ise tevekkül kelimesinde de bir nevi çaresizliğin olmasıdır. Yani mütevekkil olan kişi bir nevi kendi çaresizliğini anlamış ve onun zayıflığını telafi edebilecek kişiye tevessül ederek ondan yardım talep ediyor. Fakat dikkat edilmesi gereken ise insanların tümünün de bir nevi zayıf ve güçsüz oldukları için tam anlamıyla başkasına dayanamayacağıdır. Bu yüzden en iyisi bizim tevekkülümüzün kadir ve mutlak gani olan bir kaynağa tevekkül etmemiz.
Nitekim Resulullah da tevekkülün tefsiri hakkında bir rivayette şöyle buyuruyor. Tevekkülün anlamı insanın fayda ve zarar ve bağışlamak ve mahrumiyetin insanların elinde olmadığına ve onlara da umut bağlamamasına yakin etmesidir. Ve eğer bir kul Allah'tan başkası için bir şey yapmayacağı ve ondan başkasına umut bağlamayacağı ve ondan başka kimseden korkmaması gereken marifetin bağışlamasına ulaşırsa bu tevekkülün ta kendisidir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle güzel bir duada ellerimizi müstahın Allah'a doğru açıyor ve şöyle diliyoruz. Allah'ım, senden yardım diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Allah'ım, işimin zorluğunu benim için azalt ve iyi işlerde senden talep ettiğinden daha fazlasını rızkım kıl ve tüm şirretlikleri benden uzaklaştır. Allah'ım, göğsümü bana genişlet ve işimi bana kolaylaştır. Allah'ım, senden hayatımı, dinimi, ailemi, akrabalarımı, bana ve onlara verdiğin dünya ve ahiret tüm nimetlerini korumanı ve bizi her kötülüklerden korumanı istiyorum, ey Kerim.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsuday.com adresinden takip edebileceğinizi turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 18. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor: Hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler. Cemal Savaşı bizzat içerdiği dünyevilik, açgözlülük, güç arayışı, aldatma, aptallık, kurnazlık ve kötü entrikaları ile büyük bir fitne olarak ilk kez Müslümanları birbirine karşı savaşmalarına sebep oldu. Bundan önce Müslümanlar tek bir cephede durur ve karşılarında muhakkak kafirler ve müşrikler vardı. Fakat bu kez karşı karşıya olan iki cephenin her ikisi de hak taleplik iddiasındaydı. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatından yıllar önce bu savaşın nakisin yani anlaşmayı bozanlar ile vuku bulacağını haber vermişti. İnsanlar fitneciler ve güvenliği ihlal edenlerle cihada hazırlanıyorlardı. Çeşitli kentlerde özellikle de Basra'da halkı öldüren, yağmalayan ve evleri yıkanlarla. Bu arada dört büyük kişi kendilerini kenara çekerek diğer Müslümanlarla savaşmaktan endişeli olduklarını belirttiler. Aralarında Abdullah bin Ömer, Usame bin Zeyd ve Muhammed bin Mesleme'nin de bulunduğu söz konusu dört kişi kendi yalanlarını bir şüphenin arkasına gizleyerek savaşın hakkaniyetiyle ilgili şüpheleri olduğunu, ellerinin Müslüman kanına bulanmasından korktuklarını iddia ettiler. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuda kendi eşsiz tedbiriyle onlara evlerinize gidin ve kamu alanlarında görünmeyin ki şüpheniz başkalarına bulaşmasın buyurdu. Sonra 15. hikmetli sözünde buyurduğu gibi onların uzaklaşması ile şöyle buyurdu: Her fitne ve belaya düçar olan kınanmaz.
Tahran Radyosu.
Ordu savaşa hazırlanırken Haris bin Havd adında biri söz konusu dört kişinin davranışı nedeniyle şüpheye düştü. Cemal Savaşı ve fitnenin baş müsebbipleri olan Talha ve Zübeyir, Haris'in düşünce yolunu güçlü bir set gibi kapatarak her türlü düşünmesini engellediler. Öyle ki sadece onların sapmış düşüncelerini değil, hatta açıkça Beytülmal'dan daha fazla pay almak gibi aşırı taleplerini, biatlerini kırmalarını ve Müslümanları öldürmelerini göremiyordu. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'a hitaben söz konusu dört kişi gibi savaşa katılmayacağını söyledi. Birçok insanın karmaşık ve derin entrikalarda birçokların hakkı batıldan ayırt edemediklerinin farkında olan, üstelik bu anlayışa sahip olsalar bile gerekli bilgiye ulaşamadıkları veya olayların detaylarını bilemedikleri nedeniyle olayları doğru yorumlayamadıklarını bilen Hazreti Ali Aleyhisselam, Haris'e hitaben şöyle buyurdu: Haris, sen zekice ve derince değil, dar görüşlü bakıyorsun. Bu yüzden şaşkın kalmışsın. Sen ne hakkı tanıyorsun ki ehli hakkı tanıyasın ve ne de batılı ki onu izleyenlerin kim olduğu bilesin. Bir tarafın hak ve diğer tarafın batıl olduğu fitnelerde hatta sessiz kalmak ve katılmamak bile bizzat bir nevi düşmana eşlik etmek ve hakka karşı gelmektir. Evet, hakkı yardımsız bıraktılar, batıla da yardım etmediler. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 33. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde kitap müzeleriyle konuşmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Müzelerin insan toplumlarındaki hayati rolü, kalıcı bir rol ve tarih boyunca en seçkin kültürel fenomenleri tanımaya yönelik bir giriş kapısı rolü bağlamında değerlendirilmelidir. Müzeler geçmiş nesillerin kalıntılarının ve herhangi bir ülkenin sanatsal mirasının korunması için ayrılan türlü mekanlardan ve merkezden biridir. Müze nesnelerinin her biri dilsiz olmasına rağmen bin dille eski zamanlardan ve kültür ve medeniyetlerden konuşurlar.
Günümüzde müze, eski eserlerin ve değerli nesnelerin sergilendiği bir yerdir. Tarihsel, kültürel ve antropolojik açıdan önemli olan bu eserler, bilgi depolamak ve aktarmak için bir arşivin bulunmamasına rağmen, toprağın ve tepelerin içinde korunmuş ve şimdilerde yaşayan insanların medeniyet seyrini gösteren müzelerde yer almıştır. Böylece müzeler halk için faydalı bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Tabii farklı müze türlerinden söz etmek mümkün. Arkeoloji veya tarih müzesi, açık hava müzesi, antropoloji müzesi, sanat müzeleri, bölgesel müzeler, düşünürler müzesi ve sanatçılar evi, tarih ve doğa bilimleri müzesi ve benzerleri müzelerin belli başlı türleridir. Bu bağlamda kitap müzeleri de ilgi çekici müze türlerindendir. Sohbetimizin devamında farklı bölgelerde bulunan bazı özel müzeler ile tanıştıracağız sizleri.
Bakü Minyatür Kitaplar Müzesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde büyük bir müze olmasa da ancak adından da anlaşılacağı gibi tamamen özel ve benzersiz olan 1000'e yakın minyatür kitabı barındırmaktadır. Bu minyatür kitaplar genellikle o kadar küçük ki onları okumak için mikroskop kullanmak zorunda kalacaksınız. Müze 2002 yılında açıldığından beri müzeye çeşitli dillerde minyatür kitaplar bağışlanmıştır.
Minyatür Kitaplar Müzesi'nin kurucusunun kişisel koleksiyonu 64 ülkeden 6500 küçük kitaptan oluşmaktadır. Minyatür kitaplar boyut olarak 3 kategoriye ayrılır. 3 ila 4 inç boyutlarında makro mini kitaplar, 1 ila 3 inç boyutlarında mini kitaplar, 1 ila 1.4 inç boyutlarında mikro mini kitaplar ve son olarak ultra mikro mini veya ultra küçük boyutlarında olan 1 inçten daha az boyuttaki kitaplar.
Bu müzedeki en eski kitap Orta Çağ'a ait bir İncil'dir. Matbaanın mucidi Gutenberg'in yardımcısı Peter Spoofer tarafından 1468'de yayınlanan ilk basılı minyatür kitap da bu müzede bulunmaktadır. Bu kitabın adı Diurnale Migontium'dur. Bu müzeye giderek İranlı şair ve yazarların eserlerini de görebilirsiniz. Örneğin Nizami Gencevi'nin, Muhammed Fuzuli ve Fars edebiyatının diğer ünlü isimlerinden eserleri bu müzede muhafaza edilmektedir.
Japonya kitapseverler için bir cennet ülkesi sayılmaktadır. Çünkü bu ülkede güzel kitapçılar, kütüphaneler ve müzeler tasarlamak ve inşa etmek hükümetin ve halkın önceliklerinden biridir. Kadokawa Kültür Merkezi, kitaplar sunan ve kitapları ödünç veren ve manga çizgi romanlarına dayalı Japon kültürünü tanıtan Saitama Müzesi'nin ana bölümlerinden biridir.
Manga, mizahi görüntüleri anlamına gelen bir grafik çizgi roman veya hikaye kitabıdır. Çoğu zaman da vücudun organları aşırı abartmalı gösterilir. Örneğin iri gözler veya ufak ağız ve burunlar, ayrıca anormal saç renkleri bu çizgilerde bolca görülmektedir.
Nakanoshima Çocuk Kitapları Ormanı, tasarımcılarının daha fazla çocuğun kalabileceği bir yer inşa etmek için her türlü çabayı göstermesi sonucu Osaka şehrindeki bir çocuk kültür ve eğlence kompleksinde inşa edildi. Bu kütüphane ve müzenin rafları bile çocukların zarar göremeyecekleri, kitaplarını tam bir rahatlık ve güven içinde okuyabilecekleri şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır.
Japonya'nın Hakone kentindeki küçük Prens Müzesi, muhteşem bir dağlık bölgede dünya hikayelerinden birini anlatan bir müzedir. Küçük Prens'i bir kez okuyan herkes bu müzeye bayılacaktır. 1999 yılında açılan müze, Antonia Saint-Exupéry'ye bir övgü niteliğindedir. Müzeyi ziyaret edenler ise geniş bir fotoğraf, belge ve kitap koleksiyonunu inceleyerek Exupéry'nin hayatı hakkında bilgi edinirler. 1900 yılındaki doğumundan 1944 yılındaki ölümüne dek olan hayat hikayesini anlatan fotoğrafları yakından görürler. Bu müzeye giderseniz Exupéry'nin annesine yazdığı mektupları da görebilir. Exupéry'nin Küçük Prens'in hikayesi için yaptığı orijinal resimlerini görebilirsiniz.
Bu müzenin ilginç noktalarından biri de müzenin farklı bölümlerinin dekorunun yazarın yaşadığı olaylara ve bulunduğu yerlere göre tasarlanmasıdır. Örneğin bir odada kendinizi Güney Fas'ta bir şehirde buluyorsunuz. Ancak sonraki oda yazarın Buenos Aires, Paris veya New York'ta olduğu zamanı gösteriyor.
Almanya'daki kitap ve yazı müzesi dünyanın en eski ihtisas müzelerinden biridir. Alman Kitap ve Yazı Müzesi Merkezi, Ekim 1884'te Leipzig'in Kalbinde Kitap Endüstrisi Müzesi adı ile kuruldu. Daha sonra 1936 ve 1938 yılları arasında müze için yeni bir bina inşa edilmiş ve bir yıl sonra tüm müze objeleri bu binaya taşınmıştır. Dünya Savaşı'nda ağır hasar gören koleksiyon 1950'de Leipzig'deki o zamanki Alman kütüphanesinin bir parçası olarak açıldı ve müze yetkilileri 2. Dünya Savaşı sırasında bombalanan kütüphanenin bir bölümünü canlandırabildi.
Tahran Radyosu.
Günümüzde bu müzede yaklaşık 67 bin kitap bulunmaktadır. Alman Kitap Müzesi ayrıca Leipzig Kitap Endüstrisi Müzesi arşivleri tarafından yıllar içinde toplanan 150 bin arşiv dosyasına da sahiptir.
İran Belgeler ve Ulusal Kütüphanesi Merkezi, el yazmaları, basılı kitaplar ve belgeler ve nesneler şeklinde tutulan İran'ın yazılı ve belgesel mirasının da geniş bir koleksiyonuna sahiptir. Bu organizasyon mirasın yönetimini, korunması ve tanıtılması, eşsiz zengin belge, el yazması, yayın basılı ve görsel işitsel hazinelere koruma misyonu durutusunda İran Kitap ve Belgesel Miras Müzesi'ne kurdu ve İran'ın orijinal ve eski kimliğinin kazandırılması için bir ilham kaynağı yaratmayı da çalışmıştır.
Bu müzede değerli tarihi belgeler, el yazmaları, nadir ve seçkin basılmış kitaplar, kitap dışı kaynaklar, hat ve resim tabloları, yayınlar ve bazı tanınmış isimler ile ilgili eserler yer almaktadır.
Şubat 2015'te Tahran'daki Milli Kütüphane binasında açılan bu müze, sanat eserlerinin yanı sıra Muhammed Ali Cemalzade, İraç Afşar, Celal Ali Ahmet gibi Fars dili ve edebiyatının büyük ustalarının hatıralıklarını muhafaza etmekte ve sergilemekte.
Bu müzenin en eski el yazması örneği Hicri Kameri 420 tarihli bir Risale mecmuasıdır. Bu eser bej renginde Bağdat kağıdı üzerinde yazılmıştır. Bu mecmua Ebu Ali Miskavvayya tarafından yazılan Şiilerin ilk imamının hükümleri hakkında olan Emirül Müminin'in mucizeleri ve Cahiz tarafından yazılan Kitman el-Sır ve Hıfzul Lisan eserinden oluşmaktadır.
Bu müzede bulunan en eski tarihi belgelerden bir diğeri Sultan Ebu Said Bahadır Han İlhan'ın fermanıdır. Belgenin metni İlhanlı dönemi mahkeme belgelerinde yaygın talik yazısında yazılmıştır. Son kısmı Sultan Ebu Said'in de fermanı ile ilgili olmuştur. Bu ferman Fars bölgesinin Kuhek bölgesinde Hicri Kameri 726 yılının ilk çeyreği tarihinde yayınlanmıştır. Geriye kalan kimi satırlarında Fars edebiyatında bulunan bir köyün kontrolünün Ali İncu yönetiminden çıkması ve bir şahsa devredilmesi, bu şahsın vergiden muaf tutulması belirtilmiştir. Bu belge ön tarafında iki kırmızı mühür ve bir siyah mühür, arka tarafında ise altı mühre sahiptir. Bu mühürler ise divana aittir.
İran Yazı ve Basım Müzesi, kitaplar konusuyla ilgili en gösterişli ve çekici yerlerden biridir. Bu müze, İran İslami Şura Müzesi'nin kütüphane, müze ve dokümantasyon merkezinin bir alt kısmıdır ve her köşesinde Kacar döneminden ve o dönemin matbaalarından çeşitli kalıntıları barındırmaktadır.
Döneminde ülkenin en eski matbaası olan Meclis Matbaası, o dönemin makine ve basım araçlarının yanı sıra kitap yayınlama ve çeşitli yayınlar yapma konusunda parlak bir sicile sahip olmuştur. İşte bu müzede bu döneme ait cihazlar ve bilgiler size bu dönem hakkında daha fazla bilgi elde etmenize epey yardımcı olacaktır.
Bu müze 7 galeriye veya 7 bölüme ayrılmıştır. İran'da kitapların tarihi, İran'da basımın başlangıcı, matbaa makineleri, matbaalar, fotoğraflar baskısı, ciltleme ve kitap yapımı ve dijital çağda yazı ve baskı olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerin her birinde en eski makineler bulunmaktadır.
Tabii ki kitapla ilgili müzeler bunlarla da sınırlı kalmamışlardır. Örneğin Tahran'daki halk kütüphaneleri listesine göz attığınız zaman, çağdaş tarihin önemli şahsiyetleriyle ilgili bazı müzelerin yanında halk kütüphanelerinden olduğunu görüyoruz. Bu müzelerde o kişiye ait olan bazı değerli yazılı eserler sergilenmektedir.
Melik Müzesi, Razavi Türbesi Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi ve hatta Doktor Şeriati Ev Müzesi, Şehit Mutahhari Ev Müzesi, Ayetullah Taleghani Ev Müzesi ve Pazar Müze Evi gibi mekanlar hem müze eşyalarının sergilendiği mekanlardır hem de kamu kütüphaneleri ve özel koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konumu isimli sohbetimizin 33. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında Kısa Dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve Dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa Dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında Orta Dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.